Ayrım yer mi yarınlar bizim? Larry Collins, sayfa 178. 5. bölüm. Rien ne va plus. Jim Duffy günlük kesit dinleme işine yeni başlıyordu ki bilgisayar ekranındaki kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. NSA'daki birlikte çalıştığı arkadaşı Bay Duffy bir şey bulduk galiba diye seslendi sevinçle. Duffy her yıl örgüt için sarf edilen 4 milyar doların hakkını verecek bir şey yakalamışa benziyor diye düşündü. Sizin verdiğiniz talimata göre İstanbul'daki cep telefonunun numarasının kayıtlarını çözmeye çalıştım. 2 tane yakaladım. İkisi de Londra'dan. Aynı telefon numarasından aranmış. Londra'daki telefonun yerini tespit edebildin mi? Ettim. Bir tanesi telefon kulübesinden, Belgravia'daki Belçika konsolosluğuna yakın, Eccleston Street'te, çok lüks bir mahalle. Lanet olsun diye söylendi Duffy. Telefon kulübesinden ha? İran Büyükelçiliği de o civarda mı? Hayır, Hyde Park'a doğru bir yerde. Konuşmalar İngilizce mi? Hayır, ikisi de Farsça. Her iki konuşma kesitini de dil uzmanlarına dinlettim. Konuşulan dil her iki tarafın da ana dili. Görüşme ne zaman yapılmış? 3 hafta kadar evvel, 3 gün arayla, her ikisi de öğle saatlerinde. Öyleyse telefon eden taraf ofisindeki yahut evindeki telefonun dinleniyor olmasından korkuyor veya bu konuşmayı kullanarak kendisine ulaşılmasını istemiyor. Veya her ikisi de. Doğru, telefonun yeri işine pek fazla uzak olmayan bir yer olmalı. Bilemedim 1 kilometre kadar falan değil mi? Aynı fikirdeyim. Konuşmaları dinlemek ister misiniz? Tercümelerini yaptırdım. Çaktırmamak için çok gayret sarf ettikleri belli oluyor. Hemen koy. Duffy bilgisayarın Maryland'da Fort Meade'deki NSA bağlantı tuşuna bastı. İlk konuşmanın metni ekranda belirmeye başladı.
Cafer.
Benim.
Ben Tari. İyi misin?
Allah'a şükür.
Geçenlerde Budapeşte'de profesörü gördüm. Bizim operasyonda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor.
Emrindeyim.
Sait'ten, konuşan biraz susar. Yeni sevkiyat var mı?
4 tane.
Kıymeti ne kadar?
Hemen hemen 1,5 milyon.
Senin adadaki hesapta tut onları, nereye göndereceğine dair sana yeni bir talimat yollayacağım.
Anlaşıldı.
Sait iyi çalışıyor mu?
O işin başına geçtiğinden beri her şey çok iyi işliyor.
Sandaletlerindeki altın yaldızlar da yerinde duruyor mu?
Bilmem ki, kendisiyle hiç karşılaşmadık. Sadece telefonda konuşuyoruz.
Güzel, yine görüşürüz.
İnşallah. NSA'daki memur bu birincisi diye seslendi. Sandaletteki altın yaldızlar. Duffy'nin kafası keyfinden tavana vuracaktı. İstanbul'daki adam onu Gucci Muj'e götürebilirdi belki. Tarih denen bu adam İstanbul'daki arkadaşıyla para işi konuşuyordu. Acaba bu Ceylani'nin uyuşturucu işinden aldığı para mıydı? Sonunda bu konuşma kesitleri onları bir yere ulaştırmıştı. Tamam dedi, ikincisini de koy bakalım.
Cafer.
Evet.
Ben Tarih, iyi misin?
Allah'a şükür.
Yeni talimatımı aldın mı?
Bu sabah.
Bahsettiğin teslimata ilaveten yakında gelecek yeni bir parti var mı?
Sait dün 3 parti daha gelecek demişti.
Güzel, her şeyi yeni talimata göre gönder.
Emrin olur. Tahran'daki kardeşlere de bildireyim mi?
Ben çoktan haber verdim. Yakında görüşürüz.
İnşallah. Duffy, İran'da yakaladığımız o numaradan bu kesitin tarihini takiben bütün konuşmaları gözden geçirin. Bu iş nihayet kızışmaya başladı. 1-2 yere telefon etmem lazım dedi. Ben yine sizi arayacağım. Saatine baktı, 4:30'tu. Londra saatiyle akşamın 9:30'u. İstasyon şefi Duffy'nin eski bir arkadaşıydı ama çoktan evine gitmiş olmalıydı. Evindeki telefon güvenli miydi acaba? Herhalde öyle olmalıydı. Evde miydi? Moğolistan Büyükelçiliği'nde ulusal günlerinin kutlanması şerefine onlarla kımız mı içiyordu acaba? CIA istasyon şeflerinin bu türlü ağır yükleri de vardır. Çağrı cihazı ile işaret verse, Büyükelçiliğe dönüp güvenli hattan kendisini araması için not mu bıraksaydı? Sonunda hiçbir şey de çıkmayabilirdi.
Onu rahatsız etmemeye karar vermek üzereydi ki Sudan Dışişleri Bakanı'nın ikinci adını hatırlayıp hatırlamadığı gibi basit şeyler için Washington'ın kendisini gece yarısı uykudan uyandırdığı günleri hatırladı. Anasını satayım diye söylenerek Londra'ya acele bir mesaj göndermelerini istedi. Bir saat kadar sonra masasını toparlayıp çıkmaya hazırlanırken telefon çaldı. Santraldaki memur Londra güvenlik hattını bağlıyorum dedi. Telefonun öteki ucundaki Jimbo diye neşeli bir sesle selamladı onu. Hoş geldin. Seni yeniden çalıştırmaya başladıklarını duymuştum. Şimdi ne işe koştular? Duffy sesin sahibini tanımıştı. Bob Covey ile birlikte 1960'larda Bağdat'ta beraber çalışmışlardı. Senin gibi iyi adamların başına dert açma görevi verdiler diyerek güldü. Son zamanlarda iyi cins porno dergileri bulabiliyor musun? Köpoğlusu diye kahkaha attı Covey. O işten sonra elimi bile sürmedim bir daha. O iş dediği Covey'nin genç bir memur olarak 1968'de ilk deniz aşırı görevi Bağdat'a atandığı sıralarda olmuştu. O tarihlerde Saddam Hüseyin'in kuklası olarak Irak'ı General Hasan el-Bekr idare ediyordu. Iraklılar ile Ruslar arasında büyük bir aşkın yaşanmakta olduğu günlerdi. Ruslar silah depolarındaki en son silahlarını oluk gibi Orta Doğu'daki yeni sevgilisine akıtıyordu. Washington'dan ayrılmadan iki hafta evvel Covey Bağdat'taki arkadaşı Duffy'den şifreli bir mesaj almıştı. Covey'nin 14. caddedeki seks mağazalarından birine gidip en az 3 bavul dolusu en edepsiz, en açık saçık seks dergileri getirmesini istiyordu. Mesaj öylelerini seç ki Brooklyn rıhtımında çalışan işçilerin bile yüzü kızarsın bakarken diye bitiriyordu. O sıralarda yeni evlenmiş olan Covey utana sıkıla her gece bu dükkanları dolaşmış, bu dergilerden biriktirmiş, dükkandaki adamları iyice seks manyağı olduğuna ikna edip en beterlerini toplamıştı. Sonra bunları diplomatik kurye torbasında Bağdat'a yollamıştı. Bağdat'a varışının ilk cumartesi sabahı istasyon şefinden bir davet almıştı. Şef lacivert bir spor malzemesi çantasını bu dergilerle doldurup Covey'nin eline vermişti. Al bunları demişti. Raşit Caddesi'nin sonuna doğru Ali Mukaddem'in derici dükkanı var, oraya götür. Ali'yi sor. Ben karımın siparişlerini almaya gidiyorum. Bu çantayı size bırakabilir miyim bir müddette? Covey kendisine söylenileni aynen yapmıştı. Ali gülerek çantayı almıştı elinden. Covey bir saat kadar çarşıda dolaşmış, karısına bir çift bakır sigara tablası alıp Ali'nin dükkanına dönmüş, çantayı alarak elçiliğe geri getirmişti. İstasyon şefi heyecanla çantanın fermuarını açmıştı. Müstehcen dergiler gitmiş yerlerine, Bağdat havaalanına yerleştirilen en son Sovyet yapısı uçak savar toplarının servis manuelleri konmuştu. Duffy, umarım çok önemli bir milli görevden alıkoymadım seni diye takıldı. Mesela büyük bir ziyafetten kaldırmadım. Katiyen saat 8'de Baron Bentinck'e bir yemeğe davetliydim. Senin mesaj son zamanlardaki renksiz hayatıma belki biraz renk katar diye koşa koşa geldim. Bizi masa başı kalem efendisi haline sokacaklar neredeyse diye cevap verdi. Ne demezsin, ortalıkta saklanacak esrarlı şeyler kalmamışken sır saklamak da neyi bize? Ne yapabilirim senin için eski günlerin hatırına? Duffy istediklerini anlatıp bitirdikten sonra Covey bir kahkaha attı. Yani adı Tari veya Tarık olan, para veya uyuşturucu işiyle meşgul, İranlı radikallerin oturacağı en sonuncu mahalle olan Belgravia civarında yaşayan bir adamı bulmamı istiyorsun. Böylesi mollaların değil olsa olsa zavallı Şeyhin Şah'ın adamı olur. Duffy, evet çok ümitsiz bir işmiş gibi görünüyor ama çok önemli diye onu ikna etmeye çalıştı. Direktör bile çok yakından takip ediyor bu işi. Covey'nin kafasında birden bir ışık yandı. Bir dakika dedi, bir şeyler aklıma geldi. Sen ofise misin? Evet, bir yere ayrılma, birkaç dakika sonra yeniden arayacağım. Birkaç dakika sonra telefon çaldığı zaman Duffy hayrola diye sordu. İyi bir haberim var sana ama her zaman olduğu gibi biraz da kötü olanı var. Evvela iyi olanı söyle. Senin İranlıyı buldum sanırım. İlk adı Tari, soyadı da Harmiyan. Bana söylediğin telefon kulübesinden 7 dakikalık bir yerde oturuyor. Harika, Bu kadar güzel bir haberden sonra kötüsü neymiş bakalım?
Ama adam öldürüldü.
Allah kahretsin. Çok kısa bir müddet evvel yaşadığı son derece lüks evinde öldürdüler. Hemen hemen karısının gözünün önünde. Daily Mail ile Daily Express gazetelerinin baş sayfalarını işgal etti bir müddet. Mail'e göre uyuşturucularla ilgisi varmış. Express daha çok silah kaçakçılığına karışmış olduğunu yazdı.
Polisin fikri?
Canilerin çok profesyonel oldukları noktasında geride hiçbir ipucu bırakılmamış. Yardın katillerin kim olabileceğine dair hiçbir fikri yok. Ama bizim açımızdan ilgi çekici bir nokta var.
Seni dinliyorum.
Adamın karısı Amerikalı, birkaç gün evvel büyükelçiyle konuşmak için buraya geldi. Kadının iddiasına göre kocasını öldürenler İran gizli servisindenmiş.
Neye dayanarak böyle konuşuyor? Siyasi bağlantıları mı varmış?
Kocası katillerle Farsça konuşuyormuş. O halde bunların İranlı olmaları gerekir diyor.
Scotland Yard kendisine kulak asmıyormuş.
Bu cinayeti para veya ödenmemiş bir kumar borcu için yapılmıştır diye kesip atmak istiyorlarmış.
Adam hakkında neler biliyorsun?
Pek fazla bir şey yok. Mollalardan kaçıp Londra'ya sığınmış, hali vakti çok iyi bir İranlı olduğundan başka bir şey yok gibi. Vatansız diye yazılıymış pasaportunda. Tam bir iş adamı tipi. Karısı büyükelçiyi görmeye geldikten sonra biraz araştırdık. Şimdiki rejim aleyhtarı olanlar arasında onu tanıyan biri çıkmadı. Siyasi bağlantıları yok gibi.
Sağ ol Robert, en iyisi oraya gelip Yard'la konuşmam iyi olur. Karısını da görürüm. İstediğin bir şey var mı buradan? Biraz porno dergisi getireyim mi?
Örgütün operasyon şefi Jim de ertesi sabah kendisini görmeye gelen Duffy'ya. İngilizlerin son zamanlarda ne kadar hassas, pimpirikli olduğunu bilmiyorsun. Önce onların altısıyla işi ayarlamadan selamsız sabahsız seninle görüşmek isteyeceklerine ihtimal vermiyorum.
İşte bir deneme olur. O telefon konuşması kesitlerinden çıkardıklarımızı hissettir. Sonra kadın bizden biri, onunla özel olarak konuşmak tabii bir hakkımız. Yani kendisinin bir itirazı olmazsa. Büyükelçiyi anlattıklarından sonra böyle bir görüşmeye itiraz etmeyeceği kesin bence.
Jim, kadın yardımcı olabilir ama senin asıl temas etmen gereken Scotland Yard'daki adamlar. Cinayet mahalline giden onlar. Adamın dosyaları, bilgisayar diskleri, telefon faturası dökümleri, banka kayıtları, yani her şeyi onların elinde. Bu adamın Ceylani ile bir iş ilişkisi varsa onu bulabileceğin her şey poliste. Yardın soruşturma dosyasında. Senin kim olduğunu, nereden geldiğini söylemeden bu dosyaları sana açarlar mı hiç?
Duffy mümkün olduğu kadar şirin görünmeye çalışarak gülümsedi.
Jack dedi, altıdaki arkadaşlara Kıbrıs'ta İranlılarla ilgili olarak öğrendiğim 3 mermiden söz et. Bizim bu izi sürmeye çalıştığımızı söyle. İşin cinayet tarafının bizi ilgilendirmediğini de ilave et istersen.
Jimbo, kimse böyle bir şeyi yapmaya yanaşmaz burada, inan bana. Bizim kahraman Avrupalı dostlarımızın nasıl davranacağına aklın ermez. Yine İranlara taktı bu Amerikalılar diye söylenmeye başlayacaklardır. Suudi Arabistan'daki 19 gencimizin öldürülmesinden sonra Tahran'a birkaç kruiz vizesi gönderme niyetinde olduğumuzu söylediğimiz zaman Paris'te ve Bonn'da kopan kıyameti bir görseydin. Şimdi İranlıların elinde nükleer bombalar var diyecek olsak dakikasında gazetecilere sızdırır, İran'ı bu yüzden bombalamaya hazırlandığımıza dair asılsız haberlerle ortalığı karıştırırlar. Bizim Kanal 4'teki Tony Benn'de soğuk savaş sonrası emperyalist niyetlerle nasıl nifak tohumları yaymaya çalıştığımızı iddia etmeye başlar. İranlar da enayi değil ya, öyle bir tertibat alırlar ki 3 bombayı kesinlikle bulamayız.
Duffy ayaklarını kaldırıp arkadaşının kahve sehpasının üstüne koydu. Tuğ general veya daha yukarı seviyede devlet personeli için hazırlanmış ofis eşyasından 14B tipi rahat koltuğun arkasına dayandı. Lawness çekingen değil, aslında realist davranıyordu.
Tamam dedi, mesela başka bir yönden yanaşsak, uyuşturucu kartını kullansak.
uyuşturucuyla mücadele şubesi adına hareket ediyor olduğumuzu, bu adamın büyük ölçüde uyuşturucu ilişkilerinden şüphelendiğimizi falan söyleriz. İngiliz dostlarımızla oturup bizim elimizdekileri onlara gösterip onların elindekilerini de bize vermelerini isteriz. Uyuşturucuya karşı global savaş uğruna birlikte çalışmayı öneririz. Lawless güldü. Yani onların gözü başka yerdeyken bilgi kaçırma yerine sahte maksatlarla dobra dobra konuşmayı mı öneriyorsun?
Onun gibi bir şey.
İş görebilir.
Onları öğle yemeğine davet ederiz. Arkadaşlık havası içinde birkaç bardak bira devirir, bilgi alışveriş yaparız. Sia'nın lafı açılacak olursa bırak o lanet herifleri der geçeriz.
Lawrence bir müddet sesini çıkarmadı, düşünüyordu. Bir aksilik çıkarsa kıçımızı örtmüş olmak için direktöre haber versem mi acaba? Bu devirde etraf elinin işaret parmağı hep havada dolaşan adamlarla dolu. Rüzgarın ne yandan estiğini herkesten önce anlayıp hemen o yana dönmeye hazır hepsi. Lawrence bu tiplerden değildi.
Tamam dedi, bu fikrin iş görür bence ama alt katta Dea'dan Flea'ni de yanına al. Ağzı laf yapar, nerede ne konuşacağını iyi bilir. Hatta sen oturup onu dinlersin sadece. Bu arada epey şey de öğrenirsin hani.
Rien ne va plus.
İster İstanbul'da, ister Monte Carlo, Las Vegas veya Londra'da olsun, Krupiye'nin ağzından çıkan bu sesler para basmanın sonunu, küçük topun rulet tekerleğinin oyukları üzerinde dönmeye başladığını ilan eder. Top yuvalardan birine oturur oturmaz Krupiye, 17 siyah tek diye ilan etti sonucu. Krupiye masanın üstünde kaybedenlerin fişlerini toplarken, Osman kardeşlerin üçüncüsü olan Rifat Osman masaya doğru yaklaştı. Resmi bir ziyaret için gelmiş küçük bir Afrika Cumhuriyeti'nin başı gibi yanında adamlarıyla dolaşıyordu. Önce etrafındaki köpeklerinden üçü yanaştı, masanın etrafındakileri süzerek dost olmayan veya hoşnutsuzluk ifadesi gösteren bir yüz olup olmadığına baktı. Onları İstanbul gecelerinin tadı olan iki sarışın Natasha takip etti. Biri saçlarını dümdüz omuzlarından aşağı bırakmış, öteki karmakarışık bir hale sokmuştu. Her ikisinin sırtında da postmodern Rus figürleriyle bezenmiş bol elbiseler vardı. En arkada şeref kıtasını teftişe gelmiş edasıyla Osmanlıların infazlar ve taşımadan sorumlu kardeşi geldi. Aile reisi olan Selim'den 10 yaş küçük, daha uzun boylu ve zamanının büyük kısmını hamam yerine jimnastik salonlarında geçirdiği için daha atletik yapılıydı. Yüz hatları soğuk, his ve yumuşaklığı ne olduğunu bilmeyen bir adam görünüşündeydi. Ama oldukça yakışıklı da denilebilirdi. Ağabeyinin Barcelona Grand Hotel'ini ofis olarak kullandığı gibi Rıfat da işlerin arttığı, hareketlendiği gecenin geç saatlerinde bu küçük kulübü ofis olarak kullanıyordu. Yakın bir dostun cenazesi hariç hiçbir şey Rıfat'ı saat 12'den evvel Florya'daki evinin yatak odasından dışarı çıkaramazdı. Türkiye'nin İslamcı hükümeti yakın zamanda kumarhaneleri kapatmıştı ama Taksim civarındaki bu küçük özel kulüp gibi yerlerde kumar masaları eskisi gibi devam ediyordu. Rıfat çoğu zaman ikindiden sonra Laleli'nin arka sokaklarında daha ziyade Pakistanlı, Nijeryalı, Lübnanlı ve İranlı gibi üçüncü dünya ülkelerine gelen insanların devam ettiği üçüncü sınıf barları ve otelleri dolaşırdı. Buralarda yaşayanları bazen en olmayacak işler için kullanırdı. Ama önemli işlerinin hepsinde, bilhassa polisler ve politikacılarla olan işlerinde bu kulübü kullanırdı. Natasha'lardan her birinin eline 500'er dolarlık fiş verdi. Bir arkadaşıyla olan görüşmesi bitene kadar kendi kendilerine oyalanmalarını söyledi. Bir göz işaretiyle de köpeklerden birine kendisi yokken kızlara göz kulak olmalarını işaret etti. Ne de olsa bu kızlar mallarından sayılırdı. Herhangi bir yabancının el atmasına izin verilemezdi. Sonra günün ilk işi için kalabalığın arasına girip gözden kayboldu. İlk misafiri İçişleri Bakanlığı bünyesinde PKK teröristlerine karşı yeraltı harekatını idare eden Özel Harekat Şubesi'nden yüksek rütbeli bir subaydı. Osman ailesiyle birkaç yıldan beri sıkı bir işbirliği içinde olan bu subaydan gelmişti görüşme talebi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 187.